Ayrım 27, saklı seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 224. Avrupa ortak, Türkiye pazar. Tespit 1, Atatürk dedi ki, efendiler, Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Osmanlı tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanmıştır. Vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir. 6 Mart 1922 Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tespit 2, tarih 18 Kasım 2006. AKP İzmir İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin toplumsal etkileri başlıklı toplantının konuğu Liberal Düşünce Topluluğu Başkanı Profesör Doktor Atilla Yayla'ydı. Şunu dedi: Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder. İleride bizlere neden her yerde bu adamın, yani Atatürk'ün heykelleri, fotoğrafları var diye soracaklar. Bu konuşmadan bir gün sonra Hürriyet gazetesi yazarı Emin Çölaşan telefonla ulaştığı Profesör Yayla'ya şu soruyu yöneltti: Siz liberal düşünce topluluğunun başındasınız. Bugüne kadar AB'den kaç para aldınız? Profesör Yayla şu yanıtı verdi: Her şeyimiz yasaldır. İki adet ifade özgürlüğü projesi için AB'den 450 bin euro aldık. Ne var bunda? 22 Kasım 2006 Hürriyet. Tespit 3, yıl 2012. AKP hükümetinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e Fransa hükümeti tarafından tarım alanında şövalye liyakat nişanı, Şövalye Danseur du Mérite Agricole verildi. Bakan Eker, şövalye liyakat nişanını Paris'te düzenlenen törenle Fransa Tarım Bakanı Stéphane Le Foy'un elinden aldı. Bakan Eker yaptığı konuşmada 1883'ten bu yana verilen şövalye liyakat nişanının ilk kez bir Türk bakana verildiğini hatırlatarak, şövalye liyakat nişanını dostluğumuzun her gün geliştiği bir ülkenin bakanından almaktan onur duyuyorum dedi. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre Türkiye 2010-2012 yılları arasında ilk kez Fransa'dan 250 milyon dolar tutarında canlı hayvan ve et ithalatı yaparak bu ülkenin 2008 yılından bu yana tarımda yaşadığı krizi atlatmasına yardımcı olmuştu. Başlayabilirim. Cumhurbaşkanı Sezer'in günahını aldılar. Tarih 9 Kasım 2001. Yer Doha, Katar. Dünya Ticaret Örgütü 146 ülkeyi topladı. Konferansın adı bilindik. Doha Kalkınma Gündemi. Hep ülkeleri kalkındırmak için toplanırlar. 1 Ocak 2005 tarihinde tamamlanması öngörülen 2003 Cansun, 2005 Hong Kong, 2006 Cenevre müzakere ve çalışma konularının başında tarım vardı. Çünkü kimi ülkeler Uruguay Round senedine tam olarak uymuyordu. Örneğin Türkiye. Türkiye'ye kızıyorlardı. Çünkü tarım destekleme politikaları daha önceki dönemlerde reforma tabi tutulsa da bu alanda istikrar, tutarlılık ve yeterli derecede başarı sağlanamamıştı. Özellikle desteklemenin kapsamı seçim dönemlerinde uygulanan popülist politikalarla da bağlantılı olarak daraltılıp genişletiliyordu. Öyle ya, 12 Eylül darbesinin baskıcı dönemi 1990'larda geride kaldı. Siyasi parti liderleri üzerindeki yasak kalktı ve politik alanda kıran kırana iktidar mücadelesi, kapışması yaşanmaya başladı. Özal'dan Demirel'e liderler seçmenlerin çoğunluğunu oluşturan köylülerden oy alabilmek için tarım destekleme politikasını seçimi kazanmanın anahtarı görüyordu. Demirel, kim ne veriyorsa beş fazlasını vereceğim diyordu. Keza Zonguldak maden işçileri yürüyüşü gibi toplumsal eylemler politikada ağırlığını koymaya başladı. 12 Eylül döneminde olduğu gibi iktidar kararları tepkisiz karşılanmıyordu. İşte şeytan üçgeni IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü bu durumdan rahatsız oldu. Nasıl olmasın? 1963 yılında 11 ürün destekleme kapsamındayken 1970'lerde bu sayı 26'ya kadar yükselmiş, ancak 1980'lerde uygulanan neoliberal ekonomi politikalarına bağlı olarak gerek destekleme kapsamındaki ürün sayısı bakımından gerekse destekleme miktarı itibariyle sert düşüşler yaşanmıştı. 1990 yılında desteklenen ürün sayısı 10 iken, politik rekabetin sertleştiği 1993'te bu sayı tekrar yükselişe geçerek 26'ya çıkmıştı. ABD ve AB hemen devreye girdi. Bu tarım politikası uygulanamazdı. Yani destekleme alımları sorundu. Köylü ekip biçmemeliydi. Tarımsal ürünler ithal edilmeliydi. Hele 1996'da başbakan olan Necmettin Erbakan, para musluğunu köylü lehine sonuna kadar açmıştı. Bir önceki hükümet tarafından öngörülen destekleme fonu 38 trilyon liraydı. Refah Yol 1996 yılı ikinci yarıda yaptığı hamle ile 1996'daki desteklemeyi 60 trilyon liraya çıkardığı gibi 1997 yılı içinde de 95 trilyona yükseltmeyi hedefledi. Önce Erbakan 30 Haziran 1997'de düşürüldü. Dipnot: Erbakan Müslüman 8 ülke anlamına gelen D8 ekonomi politik platformu kuracaktı, indirildi. Peki Erbakan'la aynı görüşte olanların başına ne geldi? Pakistan'da Benazir Bhutto 1997'de görevden alındı, sürgüne gönderildi, öldürüldü. Endonezya'da Suharto'nun 30 yıllık iktidarı 1998'de istifaya zorlanmasıyla bitti. Nijerya'da Abacha 1998'de yatağında ölü bulundu. Mısır'da Mübarek iktidardan düşürüldü. Bangladeş'te Hasina hapis yattı. Malezya'da Mahathir mevkiini koruyan tek lider oldu. İran'da Rafsanjani 1997'de Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. Tüm bunların anlamı ne? D8 laneti mi? Ardından Kasım 1997'de Türkiye'ye gelen Dünya Bankası heyeti, tarımsal destek politikasına öneriler, reform esasları başlıklı hazırladığı raporu yeni hükümete verdi. Rapora göre Türk destekleme sistemi mali açıdan pahalı, ekonomik bakımdan verimsizdi. Ayrıca AB ile entegrasyonu engelliyordu. Dünya Ticaret Örgütü normlarına da uymamaktaydı. Bu itibarla girişilecek tarımsal reformun temel ilkeleri şöyle olmak zorundaydı: kısa vadede istisnai ürünler için açıklanan taban fiyatı dışında devlet destekleme alımı yapmayacaktır. Yurt içi fiyatlar dünya piyasası düzeyine çekilecektir. Kredi, gübre sübvansiyonları sona erdirilecektir. Kit özelleştirmeleri tekrar hızlandırılacaktır. Dünya Bankası'nın hükümetin önüne koyduğu programın ardından toplanan 1. Tarım Şurası'nda istenilen hedefler doğrultusunda kararlar alındı. Ama bu acı reçete uygulanamadı. Sonra ne oldu? Türkiye'de 19 Şubat 2001 tarihinde ekonomik kriz patladı. Neymiş efendim? Çankaya Köşkü'ndeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yaşanan tartışmada Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer elindeki anayasa kitapçığını Başbakan Bülent Ecevit'e fırlatmasıyla ekonomik kriz çıkmıştı. Yersiniz. Konunun aslı şuydu: hükümet 1999 yılı sonunda IMF'ye 2000'li yıllarda uygulanacak ekonomi politikalarını tanımlayan niyet mektubu sundu. Bu mektup, tarım reformunun öz itibariyle yaklaşık 20 yıl önce alınan kararların yenilenip güçlendirilmesinden başka bir şey değildi. Bunun uygulanması, halktan kabul görmesi kolay değildi. 20 yıl önce Başbakan Özal'ın arkasında darbenin postalı vardı. Bu ağır tarım politikalarını uygulayan siyasal iktidarın sonu ölümdü. Bu nedenle ekonomik kriz gibi olağanüstü bir olaya ihtiyaç duyuldu. Ki tuzağın gerekçesi ortaya çıksın, bütçe yükünü azaltmak. Dünya Bankası Kardeşliği. 9 Kasım 2001 tarihli Doha görüşmelerinde ABD ve AB'nin ticaret temsilcileri Robert Zoellick ile Pascal Lamy, Türkiye'nin tarımsal politikalarının kesinlikle sürdürülebilir olmadığını söyledi. Ah, bu Türkler hiç söz dinlemiyordu ki. IMF bu ağır ekonomik politikaları uygulayacak Turgut Özal gibi güveneceği birine ihtiyaç duydu. Dünya Bankası yoksullukla mücadele programını yürüten birinci başkan yardımcısı Kemal Derviş adı kurtarıcı kimliğiyle ortaya atıldı. Öyle şişirildi ki kimse geçmişinden bahsetmedi. Kemal Derviş, Sir Robinson ile birlikte Dünya Bankası adına Türkiye için inceleme yapıp 1978 tarihli raporu hazırlamamış mıydı? Bingo! Kemal Derviş tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de sanayileşmenin yavaşlatılması önerilmişti. İşte bu derviş kurtarıcı olarak ABD'den getirilecekti. Kemal Derviş ABD'den haber gönderdi. 15 günde 15 yasayı çıkarmazsanız gelmem. Hükümet aman ABD'nin desteğini kaybediyoruz telaşına düşüp gece gündüz meclisi çalıştırarak 15 günde 15 kanun çıkardı. Ecevit'in genel başkanı olduğu DSP ise emperyalizmin dayattığı bu milli yakım yasalarını Sessiz Devrim kitabında milli ihtiyaçlar için ve milli güçler tarafından yapıldı diye sundu. Kemal Derviş Türkiye'ye geldi, ekonomiden sorumlu devlet bakanı yapıldı. Daha soluklanmadan ne yaptı dersiniz? Dünya Bankası ile Tarım Reformu Uygulama Projesi Anlaşması, ARP imzaladı. Dünya Bankası tarım reformu yapması karşılığında Türkiye'ye 500 milyon dolarlık finans desteği verdi. Bu rüşvet karşılığı Türk tarımı bir kez daha köklü yapısal değişime uğradı. Neler yapmadılar ki? Şeker ve tütün kanunları ile pancara ve tütüne kota koyan, şeker ve sigara fabrikalarının satılmasını kolaylaştıran, ithalattaki sınırlamayı yabancı tekeller lehine kaldıran yasaları ve kamu ihalelerine yabancıların girebilmesini sağlayan kanunları yaptılar. En tehlikelisi doğrudan gelir desteği, DGD adında yeni bir destekleme türü ortaya çıkardılar. Doğrudan gelir desteği daha önceki girdi, fiyat ve kredi desteklemelerinin yerine üreticiye tarımsal üretim yaptığı arazi üzerinden bir dekara 10 lira veren bir destekti. Fakat bu tarımsal destekten ziyade sosyal bir yardımdı. Çünkü özü neydi biliyor musunuz? Köylü üretmesin. Türk üreticilere yapılan ödemelerin ne ürettiği miktar ile ne de piyasa fiyatıyla herhangi bir bağlantısı vardı. Bu sistemde yapılan gelir ödemesi geçmişte belli bir tarihteki ekim alanı ve verim dikkate alınarak yapılmaktaydı. Denilecek ki ama ABD ve AB ülkelerinde de bu sistem var. Evet var. Ancak ABD ve AB'deki doğrudan gelir desteği uygulaması üretimle bağlantı. Ne kadar ürettin o kadar para. Türkiye'deki doğrudan gelir desteği uygulaması tümüyle üretimden bağımsızdı. Üret, üretme, paranı al. Bu nedenle 2000 yılında 2.2 milyar TL olan doğrudan gelir desteği 2008 yılında 6.5 milyar TL'ye kadar çıktı. Söyler misiniz? Köylü niye üretsin? Üretme diye para veriliyor. Zaten köylü nasıl üretsin? Küresel şirketlerin sattığı fiyata bizim üreticinin satması imkansızdı. Maliyeti yüksekti. Dövize, kura endeksli, mazot, kimyasal ilaç, tohum, yem, makine ve diğer ithal ürünler çok pahalıydı. Diğer yandan tarımı destekleyen, girdi ve teknoloji sağlayan kitler ya özelleştirilecekti ya da tasfiye edilecekti. Özetle devlet piyasadan tamamen kovulacak, tarımsal fiyatları serbest piyasa belirleyecekti. Böylece Dünya Ticaret Örgütü'nün hedeflediği neoliberal tarım politikaları tekrar uygulanabilecekti. Türkiye'de Dünya Bankası eski çalışanı Özal'ın ruhu, Dünya Bankası eski çalışanı Kemal Derviş'te hayat bulmuştu. Dünya Bankası kardeşliği. Uzatmaya gerek var mı? ABD ve AB'nin amacı belli değil mi? Türkiye'yi gıdadan, boğazından kendilerine bağlamak. Türk tarımının tek sorunu finansman ve para mıydı? Altyapı teknoloji kullanımı, kimyasal maddelerden mazota kadar modern girdi piyasalarının tekelci yapısı, verimlilik, eğitim, örgütlenme, hukuki düzenleme gibi çok sayıda yapısal sorunu vardı. Ancak 20 yıldır bunlar hep göz ardı ediliyor. Ve tarım sadece sosyal yardım gibi finansmana indirgeniyordu. Tarımsal kalkınma hedefi çoktan unutulmuştu. Mesele açıktı, Türkiye'nin üretmesi istenmiyordu. Bu nedenle 2000 sonrası tarım kesimi ciddi daralma sürecine girdi. Tarımda 1980 sonrası dönemde başlayan üretim artışındaki yavaşlama 2000 sonrasında da hızlanarak devam etti. Evet, 1960-1980 döneminde %3 düzeyinde olan yıllık ortalama tarımsal üretim artış hızının 1980-2000 döneminde %2'nin altına düşmesi ve doğrudan gelir desteğinin uygulanmaya başlamasıyla %1.4'e kadar gerilemesi şaşırtıcı değildi. TÜİK'in tespit ettiği 2002-2004 dönemini kapsayan rakamlara göre kırsal kesimdeki yoksul sayısı 9 milyon 429 binden 10 milyon 846 bine yükselecek ve aynı dönemde kırsal kesimde tarımda çalışanlar arasında yoksulluk oranı %36.7'den %42.3'e yükselecekti. 2002-2012 yılları arasında 6 milyon insan tarımsal faaliyetleri bırakarak büyük şehirlere göçtü. Şaşıracak yanı yok. AB'ye söz verdiler. Tarım nüfusunu önce %10'a sonra %5'e düşüreceklerdi. Bunlar şunu gösteriyordu. 20 yıldır dayatılan tarımın yok edilmesi politikasına AKP de kayıtsız şartsız uydu. Pilot Mehdi. Mehdi Eker, AKP'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini 10 yıl, 2005 ile 2015 arasında sürdürdü. Ne kadar başarılı olduğunu Türkiye Tarımının Değişim ve Dönüşüm Süreci kitabında anlatıyor. Okursanız görürsünüz. Pilot lisansına sahip Mehdi Eker uçuyor. Neler demiyor ki? Eski Türkiye olarak tabir ettiğimiz 2002 öncesi yıllarda her sektörde olduğu gibi özellikle tarım alanında da inanılması güç ama birçok ihmal ve eksiklik adeta alışkanlık ve ilke haline geldi. Tarım alanındaki gerileme kader gibi algılandı. Bizden önce Türkiye'de maalesef tarımın değeri ve önemi bilinmemekteydi. Türkiye'de bizim iktidarımıza kadar tarıma yeterince önem verilmediği için geçmiş hükümetler döneminde uygulanan tarım politikaları da çoğunlukla vasat ve günü kurtarma çabasıyla oluşturulmuş bir anlayıştan öteye geçememiştir. İşte Türk tarımını küresel çetenin elinden kurtaracak bir bakan ortaya çıkmıştı. Pilot Mehdi, IMF Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nden oluşan şeytan üçgeniyle nasıl mücadele etti? Ne mücadele edecek? İktidara küresel ağababalar tarafından getirilmedi mi? Bizi hafızasız mı sanıyorlar? Anımsatayım. AKP kurucusu Profesör Doktor Sami Güçlü 3 Kasım 2002 seçiminde Konya AKP milletvekili oldu. 2 hafta sonra kurulan kabinede Tarım ve Köy İşleri Bakanı yapıldı. Ve yerli üreticiyi korumak için 2004 yılında yerli ürün alana ithalat izni uygulamak istedi. ABD uluslararası ticaret yasalarıyla uyuşmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti, ardından dava açtı. Sonuç, Erdoğan devreye girdi, ABD'ye kararı kaldırttı ve 2 Haziran 2005'te Bakan Sami Güçlü'yü koltuğundan aldı. Erdoğan ABD ile başını belaya sokmayacak Mehdi Eker'i Tarım ve Köy İşleri Bakanı yaptı. Bu konu WikiLeaks belgeleriyle ortaya çıktı. Tarih 8 Haziran 2005. Erdoğan Tarım Bakanı olarak Nakşibendi tarikatında yüksek bir mevkide bulunan bir aileye mensup Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'i atadı diyen ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi büro şefi James Moore kaleme aldığı kriptoda şunu diyor: AKP'li bir başkan vekili ve ABD Büyükelçiliği'nin uzun süredir bağlantıda olduğu, AKP içinde derin ilişkileri olan iki kişi, Eker'in bir önceki bakan Güçlü'yü yerinden etmek için Rus hükümetinin 6 ay önce gönderdiği ve bitki sağlığına ilişkin nedenlerle Türk meyve ve sebzelerinin ithalinin askıya alındığına dair notanın bakan Güçlü'den saklanmasına dair plandaki derin rolünü detaylarıyla anlattı. İthalat yasağının yakın zamanda yürürlüğe girmesi Güçlü'yü etkisiz ve bilgisiz duruma düşürdü. Vay canına arkadaş, Bakan Sami Güçlü'nün ayağının kaydırılması için Rusya'yla meyve ve sebze ihracatı tehlikeye atılmıştı. Rusya'nın verdiği nota Bakan Güçlü'den saklanmıştı ve Rusya Türkiye'den meyve sebze alımını yasaklamıştı. Dipnot konu şuydu. Akdeniz sineği denilen küçük böcekler Ekim ve Kasım aylarında dalda olgunlaşmayı bekleyen portakalların içine girer ve portakalları erkenden toprağa düşürür. Bazı üreticiler bu erken sararmış portakalları daldan toplar ve pazarlar. Çiçeklerde ise çiçek tripsi diye adlandırılan böcekler benzer bir durum yaratır. Tarım Bakanlığı'na bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü ihraç ürünlerini kontrol ederek sağlık sertifikası verir. Eğer Akdeniz sineği ve trips var ise bunların ihracatına izin verilmemesi gerekir. Ancak üreticiler ve tarım müdürlükleri bu kurala uymayınca Rusya böcekli meyve ve sebze konusunda 6 ay boyunca Ankara'ya uyarılarda bulundu. Uyarılar dikkate alınmayınca meyve sebze ithalatını durdurdu. Rusya uyarıları bakanlıkta nasıl kayboldu? Kriptoya göre tüm bu kumpasın içinde Mehdi Eker vardı. Mehdi Eker Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde okurken Tarım Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Siyasete girene kadar da Tarım Bakanlığı bürokrasisinde bulundu. Yani bakanlık kadrolarına yabancı biri değildi. Demek Eker'in kitabında Selefi Sami Güçlü'den tek cümle etmemesinin sebebi buydu. Güçlü'nün bakanlık koltuğundan indirilmesi de hazin oldu. TBMM Genel Kurulu'nda tarım sigortası yasa tasarısının görüşmelerinde bakan olarak hükümeti temsil ediyordu. Başbakan Erdoğan tarafından görevden alındığını TBMM Genel Kurulu'ndaki AKP milletvekillerinin cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. Genel kurulu terk etti, kurucusu olduğu AKP ile yolunu ayırdı. Mehdi Eker kitabında kendini övse de 20 yıldır uygulanan tarım reformu yalanına sarıldı. İlk icraatı yasada tarımsal destekler için ayrılan kaynağın GSMH'nin %1'inin altına çekilmeyeceği belli olmasına rağmen bunu %1'in altına çekmek oldu. Böylece Türkiye'yi OECD ülkeleri içinde tarım sektörünü en az destekleyen ülke konumuna düşürdü. Bunları kitabında yazmıyor pilot Mehdi. Son 2002-2014 yılları arasında nüfus 10 milyon artarken tarımın payı %35.4'ten %22.3'e düştü. 2015 itibarıyla ülkede ekilmeyen arazi büyüklüğü 2 Trakya büyüklüğünde oldu. İstihdam %34.9'dan %21.1'e düştü. Bunun karşılığında gıda ve ham maddelerde ithalat 3 milyar 995 milyon dolardan 18 milyar 60 milyon dolara yükseldi. 2015 yılında 12 milyar 457 milyon dolarlık tarım ürünü ithal ettik. 2014 itibarıyla Türkiye'de kişi başına milli gelir 10.390 dolar iken tarım sektöründe daimi bir çalışanın aylık geliri 630 dolar idi. Neyi yazsam canınız sıkılır. AKP 2005 yılında toprak koruma ve arazi kullanımı yasası çıkardı. Sonuç ne oldu? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre Türkiye son 10 yılda ekilen ve dikilen tarım arazilerinin yaklaşık %8.2'sini, toplam tarım alanlarının da %5.22'sini kaybetti. Yasa çıktıktan sonra 10 yılda Türkiye'nin toplam tarım alanı %5.22, 2 milyon 113 bin hektar azaldı. Bunu size şöyle izah edeyim. Dünyada yüz ölçümü Türkiye'nin kaybettiği tarım alanlarından daha küçük 87 ülke mevcut. Meselenin özü budur. Ne toprak korumasından bahsediyorlardı ki? 27. ayrımın sonu. Sayfa 232.